Ayrım 17.
Ne olacağını Ahmet Cemil tayin edememişti. Fakat matbaada bir şey olacağından, eski çalışma zevkinin zevale uğrayacağından, biteceğinden o da emindi. Bugün Ahmet Şevki Efendi saatlerle kendisinden bahsetti. Dünyada bir kişi olduktan sonra nasıl olsa geçinirim diyordu. Hiddeti biraz sükun bulduktan, yatıştıktan. Sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı, hokkasını düzeltti, kalemini buldu, tırnağının üstünde çıtlattı, çalışmaya hazırlandı. Vehbi Bey'in istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek, nasıl başlamak lazım geleceğini zihnen tertip ederek, beyin emrini icra etmeli, yerine getirmeli, dedi. Bugün matbaa halkı Tevfik Efendi'nin hastalığına muttali olduktan, hastalığını haber aldıktan, sonra herkesin yüzüne bir endişe sayesi, gölgesi düştü. O zamana kadar vücuduna, varlığına ehemmiyet verilmeyen bu adamın gaybubetinde, yokluğunda bir ehemmiyet olacağı hissolunuyordu. Sahibi imtiyaz, imtiyaz sahibi Hüseyin Baha Efendi'nin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü. Raci bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf, bulunma, zamanını yalnız yarım saate hasretti, indirdi. Ali Şekip her vakitten ziyade yazdı, Sayıp Muttasıl sürekli Ahmet Şevki Efendi'nin etrafında dolaştı. Ahmet Cemil'e nasılsa edindiği birinci nevi sigaradan ikram etti. Ahmet Cemil bu vaka üzerine düşünmeyi geceye talik etmiş, ertelemiş idi. Akşam eve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi. İkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti. İhtiyarın ne olduğunu ondan sordu. İkbal'in verdiği malumattan, haberlerden, meselenin vahametini, mahiyetini, konunun önemini ve özünü tamamen anladı. İhtiyarın bütün sol tarafı ile dili tutulmuştu. Yalnız sağ elini oynatarak meramını, arzularını ifade etmeye çalışıyormuş. Yemekten sonra Ahmet Cemil annesine bakarak, ''Matbaa alt üst oluyor. Bu sabah eniştem geldi. Hesapları istedi. Zannederim ki bazı tasavvurları, düşünceleri var.'' dedi. İkbal kardeşinin ne demek istediğini anladı. ''Dün gece söylemiştim zannederim. Tasavvuru, düşüncesi, istifa ederek matbaayı sizinle beraber idare etmek.'' Ahmet Cemil'in hülya hayatında başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil miydi? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukaddimesi, gerçekleşme habercisi gibi başlayan şu vakaya karşı bir itminan, güven, duymak lazım gelirken niçin makus bir tesir, tam bir etki duyuyor, kalbinde hafi fakat vazıh, gizli fakat apaçık, bir his matbaada şu tebeddülün, değişimin, ümidinin tahakkuku değil, bir inkırazı, bitişi olduğunu söylüyordu. Bir aralık kendi kendisine vehim, kuruntu, niçin öyle olsun? Her vakayı fena şümülü ile terakki etmek, her olayı kötü olarak algılamak, bana mahsus bir bedbinlik, karamsarlık, mesleği. Halbuki mesele pek sade. Ben bir matbaada bulunuyorum ki idare heyeti bana tamamıyla yabancı. Bugün bir vaka o idareyi eniştemin eline geçiriyor, şu halde bana evvelce yabancı olan matbaa ile bugün aramızda bir karabet hasıl oluyor, bir yakınlık oluşuyor demektir. Matbaanın gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa, bırakılırsa bundan niçin ürkmek lazım gelsin demek istedi, vicdanında bir tehaşi ezasıyla, korku eziyetiyle hüküm süren hissin muazzip sedasını, azap veren sesini susturmaya çalıştı. Ertesi gün matbaada eniştesi gelip de Ahmet Şevki Efendi'nin hazırladığı hesap icmalleri, özetleri, üzerine sahibi imtiyaz Hüseyin Baha Efendi'nin müşareketiyle, katılımıyla, efkar mübadelesine, fikir alışverişine başlanılınca, Ahmet Cemil eniştesine karşı hep mümaşat eder, destekleyici oldu. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemiş, rastlamamış idi. Hatta eniştesi matbaanın ıslahından, düzeltilmesinden, gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe, gazetenin gelişmesini sağlamaktan söz ettikçe, geceleri sofra başında bilardo vukuatı nakleden, bilardo maceralarını anlatan, bu adamın içinde bir tedbir sahibi muhtefi, bir yeteneğin saklı olduğunu anlıyordu. Nihayet Vehbi Bey müzakereye bir nazik hatime, konuşmaya kibarca son vermek istedi. Matbaa ve gazete Hüseyin Baha Efendi'nin idaresinde oldukça ben memuriyetimden istifaya, ayrılmaya lüzum görmüyorum. Yalnız bana ait vazifeleri baş muharrirlikle, baş yazarlıkla beraber kayınbiraderime bırakacağım. Hüseyin Baha Efendi korkulu bir fırtınadan ehven kolayca kurtulmuş olmasından mutmain, rahatlamış, müzakerenin iptidasından, konuşmanın başlamasından beri birkaç defalar düşen gözlüğünü düzelttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgul iken Ahmet Cemil'in birden rengi değişti. Ali Şekip ne olacak dedi. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı. Gazete için o kadar muharrire, yazara ihtiyaç var mı? Saatlerden beri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar, yerle bir etmek istedi. Ali Şekip gidecek olursa ben duramam demek üzere atılıyordu. Hüseyin Baha Efendi'nin sükut, sessizlik, tavsiye eden bir nazarı bakışı nefsini zapt etmesine medar oldu. Kendini tutmasına sebep oldu. Ali Şekip olmayacak olursa gazeteyi idare etmek mümkün olamaz. Onun vazifesi benim iktidarımın fevkindedir. Benim kuvvetimin üzerindedir, dedi. Vehbi Bey cevap vermeye hazırlanıyordu. Odanın yarı açık duran kapısından Sahip'in mütecessis çehresi, meraklı yüzü göründü. Cemil Bey sizi Hüseyin Nazmi Bey istiyor. Ahmet Cemil çıktı. Hüseyin Nazmi geçerken arkadaşını görmek için uğramıştı. Bir dakika ayak üzeri görüştüler. Hüseyin Nazmi, duramayacağım dedi. Biraz idareye uğrayıp da kaleme, büroya gideceğim. Ahmet Cemil, sana anlatacak şeylerim vardı dedi. Bu akşam bize gelir misin? Geçerken seni alayım, beraber gidelim. Ahmet Cemil birden gözlerinin önünde siyah peçesi, çenesinin altından inlenmiş bir çehrenin siyah parlak gözleriyle kendisine baktığını gördü. İçinden bir şey sarsılarak sanki göğsüne çarptı. Fena fikir değil dedi. Bugün matbaaya ait işlere fikrini sevk edemedi. Bütün o akşam Erenköy'üne gideceğini düşünüyordu. Hatta Vehbi Bey'in bugünkü tavrına Hüseyin Baha Efendi vasıtasıyla muttali olarak sükunet bulan, Hüseyin Baha Efendi aracılığıyla haberdar olarak sakinleşen. Ahmet Şevki Efendi'nin ikide birde, odama gelsen de görüşsek manasını ifade eden baygın gözlerinin davetine bile icabet etmedi. Cevap vermedi. Bugün bir aralık Ali Şekip yanına gelerek hiçbir vesile, sebep yok iken ellerini tutup şiddetle sıktı. Ahmet Cemil, ne o dedi. Ali Şekip gülerek hiç cevabını verdi. Bu bir müddet zihnini meseleye irca etti. Konuya döndürdü. Kendi kendisine sahip işitmiş olacak dedi. Sonra Ali Şekip'in gitmesine son dereceye kadar mümanaat ederim. Karşı çıkarım. Kararını verdi. Daha sonra gözleri duvarda asılı olan saate ilişti. Kendi kendisine acaba kaçta vapur var dedi. 12. Hüseyin Nazmi akşamüstü matbaaya uğradığı zaman Ahmet Cemil'i yazılarını bitirmiş, fesiyle bastonunu yazıhanenin üstüne koymuş, elleri ceplerinde matbaanın sofasında dolaşıyor gördü. Gidiyor muyuz? Hazırım. İki arkadaş çıktılar. Çoktan beri böyle beraber gezmeye çıkmamışlardı. İkisi de bugün Baba Ali Caddesi'ni yan yana inerken mektep zamanındaki arkadaşlık hatıralarına rücu etmişlerdi. Dönmüşlerdi. Birbirinden duydukları samimiyet, içtenlik, zevkini, gönül inşirahını, rahatlığını hiç kimsenin ülfetinde, arkadaşlığında bulmazlardı. Ahmet Cemil bu akşam matbaa vukuatını Hüseyin Nazmi'ye anlatacağını düşünerek memnun oluyordu. Diğer bir şeyi daha düşünüyordu. Kendi kendisine bir tesadüf, rastlama, küçük, bir dakikalık bir tesadüf diyordu. Ona tekrar tesadüf etse ne yapacak? Hiç. Zaten bir şey yapmak mümkün müydü? Zihninde bütün saffet muhteremiyetinin nezih bir timsali, bütün saflık ve saygıdeğerliğin güzel bir örneği şeklinde duran Lamia'ya karşı küçük bir meftuniyet, tutkunluk, kelimesini bile affedilemeyecek bir günah hükmünde telakki ederdi, kabul ederdi. Bu vakit aşkta, yalnız nazarların o perestiş bu sesinde, o tapınış öpücüğünde bir şiir ulviyeti, yüceliği vardı ki fazla küçük bir harf onun ruhunu incitebilirdi. İstediği şey yalnız bir tesadüf etmek, bir dakika daha o siyah gözlerin tesiri altında titreyip kalmaktan ibaretti. Varlığının ta derinliklerinde ruhunu keşfedip de onu kopararak kahir bir kabza, kahredici bir el, içinde sıkan, ezen, öldüren fakat latif bir azap, hoş bir işkence, içinde öldüren o siyah gözlerin karşısında bir dakika daha bulunmak, ona ''Evet, biraz daha sık, biraz daha öldür, oh, mest oluyorum, öldükçe hayat buluyorum.'' demek isterdi. Ne kadar seviyordu. Küçük yaşından beri mahpus, saklı, kalan, tazyik, bastırma duygusu. Altında büyüyen sevdası, yalnız bir tesadüfle nasıl büyüyüvermiş, aşk istidadına, yeteneğine, isabet eden ufak bir kaza, kader, parmağı o senelerden beri biriken garamını, sevdasını nasıl taşırmış idi? Bu kadar mağlup, bu kadar esir seveceğine ihtimal vermemiş idi. Zaten hissiyatını zapta, duygularını tutmaya çalışmıyor, kalbine kimi düşünüyorsun, Hazer, dikkat et, hata ediyorsun demek istemiyordu. Niçin desin, kendisinde lamiaya zeval bulmaz, bitip tükenmez, inkar edilemez bir malikiyet, sahiplik, hakkı buluyordu. Lamia kendisinin, evet, yalnız kendisinin idi, başkasının olamazdı. Bir gün Hüseyin Nazmi'ye gidip de Lamia'nın desti izdivacını, Lamia ile evlenmek istediği zaman kendisine ''Tabii değil mi?'' cevabı verilecekti. Fakat o gün Lamia'ya kendisini, hayatını lokma lokma kazanmaya mahkum, günde 14 saat çalışmakla mukayyet biçare bir zevç sıfatıyla takdim etmek, günde 14 saat çalışmaya mecbur zavallı bir eş olarak sunmak istemezdi. Lamia'ya ''İşte size memlukiyetini vakfedecek bir el, işte size köle olacak bir el.'' dediği zaman kendisini onun desti izdivacına vasıl olabilecek, onunla evlenmeye layık, bir dereceye yükseltmiş olmak isterdi. Matbaa bir intizam, düzen altına giriyor. Ahmet Cemil matbaada bir ecir, gündelikçi, değil bir müdür, bir hak sahibi. Velhasıl, kısacası bir şey oluyor. Sonra isminin münevver bir peyki, parlak bir uydusu gibi etrafında dolaşan bir şöhret yıldızı. Matbaa avukatını, olaylarını vapurda anlatmaya başladı. Tevfik Efendi'nin izdivaç, evlilik tarihini yaptı. Vukuatında sade, aslında sadece gülünç bir hikaye olmak üzere telakki ettiği bu izdivacın netice itibarıyla sonuç olarak nasıl kendi hayatının esasına karıştığını izah etti. Hüseyin Nazmi dinledi, yalnız bir cümleyle cevap verdi. Demek eniştenle beyninizde bir şirketi mudarebe teessüs ediyor. Aranızda sermaye emek ortaklığı kuruluyor. Ahmet Cemil anlamayarak yüzüne baktı. Sonra mektep hatıralarını kurcalayarak arkadaşının ne demek istediğini anlayınca güldü. Şirketi mudarebe, evet dedi. Şimdi bu meseleyi büsbütün tuhaf buluyordu. Demek bu gibi şeyler yalnız mekteplerde öğrenilmekle kalmazmış. Mektepteyken hayatına bir de şirketi mudarebe karışacağını düşünür müydü? Bunlar ona bir cebir muadelesi, kimya terkibi kadar, bir gane, bir matematik denklemi, bir kimya bileşimi kadar yabancı değil miydi? Hüseyin Nazmi'nin yalnız şu mütalası, sözü, matbaada sıfat ve mevkiini tayin etmiş, belirlemiş oldu. O zamana kadar matbaada şu tebeddülün, değişimin, neticesiyle hasıl olan mevki müpemiyetinin, makam belirsizliğinin, bir kelimeyle vuzuh kesbedivermesi, açıklığa kavuşuvermesi, birden kalbinde henüz tamamıyla silinemeyen endişe bakiyesini selbetti. Endişeleri ortadan kaldırdı. O mevkiin nevini ve namını, o makamın türünü ve adını öğrendikten sonra meselede başka bir tereddüt noktası olmadığına hüküm verdi. Kendi kendisine, öyle ya, para onun, iş benim dedi. Bundan sonra artık matbaaya bir yabancı gibi değil, bir mutasarrıf gibi mütekayyit olmak, bir yetkili gibi sahip çıkmak, onun terakkisi esbabını, onun gelişmesi yollarını düşünmek, bugün mukaddimesi hazırlanan istikbalini, geleceğini, oradaki mevkiini tahkim ederek, makamını sağlamlaştırarak, temin etmek lazım geleceğine hüküm verdi. Köşke geldikleri zaman henüz tamamen akşam olmamıştı. Hüseyin Nazmi, ''Gazeteleri, kağıtları bırakayım, biraz gezelim.'' dedi. köşkten tekrar çıktılar. Etraf ağır bir yaz gününün akşamına mahsus sükun içindeydi. İki arkadaş yavaş yavaş yürüyorlardı. Hüseyin Nazmi Avrupa'da sefaretlerden, elçiliklerden birine tayin olunabilmek için tasavvurlarını, teşebbüslerini, düşüncelerini, girişimlerini anlatıyor. Ahmet Cemil zihni başka bir düşünceyle meşgul, dalgın bir Sami dinleyici haliyle dinliyordu. Yollarının etrafında sahraya dağınık serpili vermiş köşkler, ötede beride bağlar, nadir, az bulunur, ağaçlarla mevcudiyetlerini, kendilerini göstermek isteyen bahçeler, ta ileride saman yüklü bir öküz arabasının uzaktan gelen iniltisi, yanlarından geçiveren hafif bir toz dalgası arasında şimşek gibi akıp giden 3-4 bisiklet, bir köşkün kapısında tavuklara yem atan bir uşak, ötede bir bahçenin dolabından gelen hafif bir zemzeme, ezgi, bir parmaklığın arasından yolculara hayran hayran bakan iri zincirli bir köpek, bütün bu manzaranın üzerinde güya uzun bir vuslat, kavuşma, devresinden sonra semanın aguşundan, gökyüzünün kucağından, yorgun fakat yine iştiyak ve tahassürle, istek ve özlemle, yavaş yavaş çekilen güneşin, yarına kadar vadine karşı işve ve naz ile titreyen göğsüne hafif bir sütre çeken afak, hafif bir perde çeken ufuklar. Hüseyin Nazmi daima söylüyor. Ahmet Cemil bir köşkün kanadını çeken muhteriz, çekingen, bir ele gecenin sükun ummanına, sakinlik okyanusuna dalmadan evvel iki yaprak arasında bugünün mülatefe silsilesine, şakalaşma zincirine, perişan bir zemzeme ile hatime, perişan bir ezgiyle son, vermek isteyen bir çift serçeye, kümesine avdet, dönüş, teşebbüsünde olan bir horozun azametine, büyüklenmesine, gülümseyerek yolunu kesen bir sokak köpeğine baka baka dinliyordu. Birden güya Hüseyin Nazmi'nin sesini o aralık birdenbire boğuluvermişçesine işitmez oldu, sanki kulakları tıkandı. Bütün kanı damarlarının içinde incimat etmiş, donmuş gibi vücudu donmuş, gözleri bulanmış, kalbi bir an için hareketten kalmıştı. Sonra o hasta kalp bir an için hareketine mani, engel olan bağları güya parçaladı, ta önde bir köşeden dönerek yolu ileriye doğru takip eden açık filizi, yeşil, renkli yeldirmenin hafif üstlüğün arkasından çırpındı. Lamia, evet Lamia idi. O olduğunu çehresini görmeyerek anlamış, duymuş idi. Yanında ustası vardı. Ahmet Cemil şimdi gözlerini 30-40 adım önden yavaş yavaş yürüyen Lamia'dan ayırmıyordu. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti, kişiliği eziliyor zannediyor. İki ellerini göğsüne basarak, yürüyemeyeceğim, beni buraya bırak, şuraya düşmek, kumlar üstünde ölmek istiyorum demek için bir ihtiyaç duyuyordu. Aman ya Rabbi, sevmek bu muydu? İnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik, bitik, can çekişerek atmak isteyen bir öldürücü şey, sevmek bu muydu? Gittikçe yaklaşıyorlardı. Şimdi daha vazıh, açık görüyordu. Ta belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar, omuzlarından yanlarına düşen açık yenler, belinden aşağıya yanlarını latif bir yuvarlaklıkla tersim ettikten, resmettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle, adımıyla, sağa sola nazenin bir raks, narin bir dans ile sallanan etekler altında vücudunun hayatını, o körpe hayatı hissediyor. İpek kumaşının üzerinden akan raşe seyyaleleri, titreyiş akıntıları, içinde o vücudun ihtizazını, titremelerini görüyordu. Lamia başını beyaz bir tül ile örtmüş, boynundan doladıktan sonra ucunu sol omzundan arkasına atmıştı. Elindeki açık kırmızı sade şemsiyesini bazen kaldırarak, bazen omuzundan başının arkasına tutarak yürüyordu. Ah o küçük kırmızı şemsiye, ne olurdu şurada yalnız bulunsalardı. O kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam baygınlığına şiir ile onların, ancak onların olsaydı. Şuracıkta yolun şu kenarında bir taş parçasının, fakat küçük, ikisine ancak kâfi, yetecek bir taş parçasının üzerine otursaydılar. Yan yana o kadar ki vücutlarının sıcaklığı imtizaç etseydi, kaynaşsaydı. Lamia o beyaz tül örtüyü açsaydı, Ahmet Cemil'in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanına çekseydi, O kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir memzuce teşkil etseydi, karışım oluştursaydı. Sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep oluşan sevgi levhasını gizleyip o küçücük kırmızı şemsiyede bu şiiri sahranın yalnızlığından bile esirgeyerek yakuttan bir büyük taç şeklinde örtseydi. Şu önde gidenler Lamia ile ustası değil mi? Bilmem. Cürmü meşhut, suçüstü halinde yakalananlara mahsus bir şaşırma ile Lamia'nın orada bulunduğunu görmek, onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmet, kabahat imiş gibi birden sıkılmış, düşünmeden yalan söylemişti. O cevabı verdikten sonra nedamet etti. Pişman oldu. Bu yalana sebep ne? Niçin hemen şuracıkta saffet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak, ''Evet o, deminden beri onun için titrediğimi görmüyor musun, anlamıyor musun? Ah bilsen onu ne kadar seviyorum.'' dememişti. Halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek, açmak ihtiyacı onu adeta hasta ediyordu. ''Artık dönelim mi?'' arkadaşının sualine. ''Daha erken zannederim.'' cevabını verdi. Şimdi artık aralarında ancak 10 adımlık bir mesafe kalmış idi. Şuracıkta bir tesadüf etmeyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. Bu sırada onlar döndüler. Öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular. Lamia hayret nidasıyla "Ağabeyim," dedi. Sonra mütebessim, gülümseyen gözleriyle Ahmet Cemil'e baktı. Onu selamlıyor, gözleriyle bir aşinalık, yakınlık gönderiyor, güya çocuk iken her defa gelişinde dediği gibi ne iyi ettiniz de geldiniz diyordu. Ahmet Cemil'in yine gözleri bulanmıştı. Akşam rüzgarının hafif darbeleriyle çırpınan ipek örtüsünün içinde Lamia'nın çehresini bir bulut altında görüyordu. Hüseyin Nazmi hemşiresine, kız kardeşine yalnız eve mi dedi. Lamia evet dedi. Sonra küçük kırmızı şemsiyesine bir veda selamı gibi savurdu. Geçtiler.